Ayrım 21. Muhteşem Hata. Frederick Forsyth. Sayfa 258. Gaylord Bryant'i 4 gün aradıktan sonra sonunda adresini öğrendi. Adam Hempstead'in dar bir sokağında oturmaktaydı. Ertesi pazar sabahı Chadwick adamın kapısında belirdi. Pazarları çıkan bir gazetenin yazarı herhalde pazar sabahı işine gitmez diye hesaplamıştı. Ailece hafta sonunu geçirmek için uzak bir yere gitmişlerse o da şanslı artık. Basamakları çıkıp kapıyı çaldı. 2 dakika sonra kapıyı 30 yaşlarında hoş bir kadın açtı. Bay Bryant evde mi diye sordu Chadwick, sonra hiç duraklamadan ekledi. Ben kuryerdeki bir yazı konusunda geldim. Bu söz yalan sayılmazdı ama Bayan Bryant bunu duyunca konunun gazeteden yollanmış olduğuna inanmıştı. Gülümsedi, dönüp Hall'e doğru Gaylord diye seslendi, sonra yine Chadwick'e baktı. Hemen gelir deyip çocuk seslerinin geldiği tarafa doğru çekildi. Kapıyı açık bıraktı, Chadwick bekledi. Az sonra Gaylord Brent'in kendisi pastel bir pantolon ve pembe bir gömlekle çıka geldi. 40 yaşlarında zarif bir adamdı. Evet diye sordu. Bay Gaylord Brent mi? Evet. Chadwick elindeki küpürün katlarını açıp uzattı. Sunday Courier'de yayınladığınız yazınız hakkında dedi. Gaylord Brent küpüre birkaç saniye elini sürmeden baktı. Yüzündeki ifade oldukça şaşkındı. ''Bu aşağı yukarı 4 hafta önceydi.'' dedi. ''Ne olmuş?'' ''Chadwick, sizi pazar sabahı rahatsız ettiğim için üzgünüm ama bu riski zaman zaman hepimiz göze almak zorundayızdır.'' diye konuştu. ''Bakın, bu yazıda bana karşı hakaretamiz sözler kullandınız, hem de çok kötü şekilde. Bu beni de, işimi de, sosyal yaşamımı da etkiledi ve büyük zararlar verdi.'' Brent'in yüzündeki şaşkın tedirginlik yok olmadı ama daha da rahatsız oldu belli oldu. ''Siz kimsiniz?'' diye sordu. ''Ah, özür dilerim. Adım William Chadwick.'' Sonunda Gaylord Brent'in yüzünde anlamaktan ötürü bir ışık belirdi ama rahatsızlık da pek yoğunlaştı. ''Bana bakın.'' dedi. ''Böyle çat kapı evime gelip şikayette bulunamazsınız. Bunun yasal yolları var. Avukatınız sizin adınıza bir mektup yazacak ve...'' ''Yaptım.'' dedi Chadwick ama hiçbir işe yaramadı. ''Sonunda müdürle görüşmeye de çalıştım. Beni kabul etmedi. Bu yüzden size geldim.'' ''Olmayacak şey.'' Gaylord Brent kapıyı kapamaya çalışıyordu. Chadwick yumuşak bir sesle ''Bakın, size bir şey getirdim.'' dedi. Brent'in kapı kulpunu tutan eli durakladı. ''Ne?'' diye sordu. ''Bu.'' Chadwick bunu söylerken elini kaldırdı. Gaylord Brent'in burnunu sıktı ama pek de gaddar sayılamayacak bir yumruk kondurdu. Kemik kıracak türden bir yumruk değildi, hatta burun kanallarını bile ezemezdi. Ama Gaylord Brent'in bir adım geri gidip ''Ah!'' diyerek elini burnuna götürmesine yetti. Gözlerinden yaşlar boşalmaya başladı. İlk kanları burnunu çekerek yok etmeye uğraştı. Bir an Chadwick'e sanki bir deliyle karşı karşıyaymış gibi baktı. Sonra kapıyı çarparak kapattı. Chadwick holde koşan ayak seslerini duydu. Heath sokağının köşesinde bir polis memuru buldu. Adam serin ama ışıklı sabahın tadını çıkarıyor, biraz da canı sıkılıyormuş gibi görünüyordu. ''Memur bey,'' dedi Chadwick ona, ''benimle gelseniz iyi olacak. Burada oturan birine saldırı yer aldı.'' Genç polis hemen ayıldı. ''Saldırım efendim?'' diye sordu. ''Nerede oldu?'' ''İki sokak ileride,'' dedi Chadwick. ''Lütfen benimle gelin.'' Daha fazla soru sorulmasına fırsat vermeden polise parmağı da işaret edip döndü, hızlı adımlarla geldiği yere doğru yürümeye başladı. Arkasında polisin yakasındaki telsize bir şeyler söylediğini duydu, sonra da çizme sesleri onu izlemeye başladı. Polis Chadwick'e Brent'in sokağının köşesinde yetişti. Chadwick soru sorulmaması için hemen polise, ''İşte burada memur bey,'' dedi, ''32 numarada.'' Kapıya vardıklarında kapı hala kapalıydı. Chadwick eliyi de gösterdi. ''Bu evde.'' dedi. Polis kısa bir duraklamadan ve Chadwick'e kuşkulu bir bakıştan sonra basamakları çıkıp zili çaldı. Chadwick de onun yanına geldi. Kapı yavaşça dikkatle açıldı. Bayan Brent göründü. Chadwick'i görünce gözleri iri iri açıldı. Daha polis bir şey söyleyemeden Chadwick atıldı. ''Bayan Brent, acaba bu memur eşinizle birkaç kelime konuşabilir mi?'' diyordum. Bayan Brent başını sallayıp evin içine doğru kaçtı. İçerideki konuşmayı kapı dışında bekleyenlerin ikisi de duydular. Polis ve o adam kelimeleri sık sık geçiyordu. Bir dakika sonra Gaylord Brent kapıya geldi. Sol eliyle soğuk ıslak bir bulaşık bezini burnuna bastırıyordu. Durmadan da burnunu çekmekteydi. Evet diye sordu. Chadwick bu bay Gaylord Brent diye tanıştırdı. Polis siz Gaylord Brent misiniz diye sordu. Evet. Chadwick birkaç dakika önce Bay Brent'in burnuna kasıtlı olarak yumruk atıldı dedi. Polis Brent'e doğru mu bu diye sordu. Brent evet diye başını sallarken bulaşık bezinin üzerinde Chadwick'e ateş saçan gözlerle bakıyordu. Anlıyorum dedi memur ama tabii hiçbir şey anladığı yoktu. Peki kim yaptı bunu? Ben yaptım. Chadwick bunu polisin yanı başından söylüyordu. Polis inanmaz bakışlarını ona çevirdi. Affedersiniz anlamadım dedi. Ben yaptım, burnuna yumruk attım. Saldırı kapsamına girmiyor mu bu? Doğru mu diye sordu Brent'e. Havlunun gerisindeki kafa yine evet anlamında sallandı. Polis Chadwick'e döndü. Neden olduğunu sorabilir miyim? Chadwick bunu ancak karakolda açıklayabilirim dedi. Polis şaşkın şaşkın duruyordu. Sonunda pekala efendim dedi. O halde benimle karakola kadar gelmenizi rica ediyorum. O sırada Heath sokağına bir polis arabası çıka gelmişti. Demin polisin telsizle istettiği arabaydı bu. Genç polis yeni gelenlerle bir iki kelime konuştu. Sonra Chadwick'le birlikte arabanın arka koltuğuna oturdu. Araba onları yerel polis karakoluna 2 dakikada getirdi. Chadwick nöbetçi çavuşun karşısına götürüldü. Genç polis çavuşa olup bitenleri anlatırken sessiz bekledi. Orta yaşlı tecrübeli bir eleman olan çavuş Chadwick'e düşünceli gözlerle baktı. İlgi duyduğu yüzünden okunuyordu. Sonunda kimdi vurdunuz adam diye sordu. Bay Gaylord Brent'ti. Ondan hoşlanmıyorsunuz öyle mi? Pek hoşlanmıyorum. Neden bu memura gidip yumruk attığınızı söylediniz diye sordu çavuş. Chadwick omuzlarını kaldırdı. Yasa böyle değil mi? Yasaya aykırı bir fiil yer aldı, polise haber verilmesi gerek. Güzel bir düşünce diye kabullendi çavuş. Polise döndü. Bay Brent fazla zarar görmüş mü? Genç adam pek öyle görünmüyor dedi. Yalnızca burnuna nazikane vurmuş gibi. Çavuş içini çekti. Adres diye sordu. Polis söyledi. Çavuş burada bekleyin dedi. Arkadaki bir odaya geçti. Gaylord Brent'in telefon rehberine geçmesini istemediği bir telefon numarası vardı. Ama çavuş onu danışmaya sorarak buldu, numarayı çevirdi. Bir süre sonra geri döndü. Bay Gaylord Brent şikayette bulunmak niyetinde değil gibi dedi. Chadwick mesele orada değil diye onun sözünü kesti. Şikayette bulunup bulunmamak Bay Gaylord Brent'in kararına kalmıyor. Burası Amerika değil. Bu ülkenin bu yasaları ihlal edilmiş, yasaya aykırı bir suç işlenmiş durumda. İzleyip izlememenin kararı polise kalmıştır, ona değil. Çavuş ona tatsız tatsız baktı. Kanunu biraz biliyorsun ha dedi. Okudum biraz. Kim okumadı ki diye içini çekti çavuş. Pekala o zaman da polis konuyu soruşturmamaya karar verebilir. Chadwick öyle karar verirseniz gidip aynı şeyi tekrar yapacağımı size bildirmekten başka çarem kalmıyor dedi. Çavuş şikayet formlarını yavaşça önüne çekti. Tamam öyleyse dedi isim. Bill Chadwick adını adresini verdi, sonra da zabıt odasına götürüldü. İfade vermeyi reddetti. Olayın nedenlerini yargıcı anlatacağını söyledi. Bu sözler daktilo edildi. O da altını imzaladı. Tutuklandı. Sonra cebindeki 100 sterlini yatırıp kefaletle serbest bırakıldı. Ertesi sabah Londra Kuzey Bölgesi yargıcının karşısına çıkmaya söz verdi. Evine gitmesine izin verildi. Ertesi sabah tam vaktinde oradaydı. Duruşma 2 dakika sürdü. Suçlu veya suçsuz olduğu konusunda bir şey söylemeyi reddetti. Bu durumda mahkeme sonradan suçsuzum diyebileceğini varsaymak zorundaydı. Duruşması 2 hafta sonraya ertelendi. Kefalet yine 100 sterlinle yenilendi. Bay Gaylord Brent duruşmaya gelmemişti. İddia saldırı olarak zabıtlara geçti. Mahalli gazetedeki haberin boyu 1 santimi aşmadı. Bill Chadwick'in oturduğu mahallede kimse o gazeteyi okumadığından kimse olayın farkında olmadı. Duruşma tarihinden 1 hafta önce en çok satan gazetelerin ve pazar gazetelerinin sorumlu müdürlerine isimsiz telefonlar gelmeye başladı. Bu telefonlarda Courier'in ünlü yıldız araştırmacısı Bay Gaylord Brent'in gelecek pazartesi sabahı bir saldırı davası ile ilgili olarak Chadwick adlı birine karşı duruşmaya çıkacağı bildirildi. Oraya hukuk muhabiri yerine bir ekip gönderirlerse karlı çıkacakları söylendi. Gazetelerin çoğu duruşma listesine baktı, Chadwick'in adını buldu, muhabirini görevlendirdi. Olup biteni kimsenin bildiği yoktu ama herkes bir şeyler çıkacağını umuyordu. Sendikacılıkta olduğu gibi gazetecilikte de meslektaşlığın sınırı dayanışmaya pek uzak bir yerde kesilirdi. Bill Chadwick saat tam 10'da duruşma salonunun kapısına vardığında davasının sırası gelince çağrılacağı söylendi. İçeriye girdiği zaman basın tarafına bir göz attı. Sandalyelerin dolu olduğunu gördü. Gaylord Brent'in bu amme davasına tanık olarak çağrıldığını, dış holde beklemekte olduğunu da görmüştü. İngiltere yasalarına göre tanıklar ifade verecekleri ana kadar duruşma salonuna giremezdi. İfadesini verdikten sonra salonda oturup davanın geri kalanını izleyebilirdi. Bu durum Chadwick'i bir an için şaşırttı ama bu sorunu da suçsuzum diyerek çözümledi. Yargıcın kendine bir avukat bulana kadar davayı erteleme önerisini reddetti. Kendi savunmasını kendisinin yapacağını söyledi. Yargıç omuzlarını hafifçe kaldırdı ama kabul etti. Savcılık durumun ana hatlarını açıkladı, yani bilinenleri. Olayı polise Chadwick'in kendisinin haber verdiği söylenince bazı kişilerin kaşlarının havaya kalktığı görüldü. Polis memuru Clark içeriye çağrıldı. Genç memur yemin etti ve tutuklamanın nasıl yapıldığı konusunda ifade verdi. Chadwick'e tanığa soru sormak isteyip istemediği soruldu, o istemedi. Yargıç ısrar etti, o yine reddetti. Clark kürsüden alındı, arka sandalyelerden birine geçip oturdu. Gaylord Brent çağrıldı, tanık locasına çıktı, yeminini etti, Chadwick ayağa kalktı. ''Sayın Başkan'' dedi yargıcı açık seçik bir sesle, ''ben bu arada düşündüm, suçumu kabullenmek istiyorum, suçluyum.'' Yargıç ona boş boş baktı, soru sormak üzere ayağa kalkmış olan savcı da oturdu. Tanık locasında Gaylord Brent sessiz ayakta durmaktaydı. ''Anlıyorum'' dedi yargıç. ''Emin misiniz Bay Chadwick?'' ''Evet efendim, tamamen eminim.'' ''Bay Cargill, itirazınız var mı?'' Bu soru kraliyet danışmanına yani savcıya yönelikti. ''İtirazım yok Sayın Başkan'' dedi Bay Cargill. ''Demek ki davalı benim ileri sürdüğüm iddiaları kabul ediyor.'' Chadwick yerinden ''kabul ediyor ve itiraz da etmiyorum'' dedi. ''İddialar gerçeğe uyuyor.'' Yargıç Gaylord Brent'e döndü. ''Sizi rahatsız ettiğimiz için özür dilerim Bay Brent'' dedi. ''Ama görünüşe göre size tanık olarak ihtiyacımız olmayacak. İsterseniz gidebilir, isterseniz arka sıralara oturup dinleyebilirsiniz.'' Gaylord Brent başını sallayıp kürsüden indi, basın bölümündekilere de başını salladı. Sonra arka sıraya polisin yanına geçip oturdu. Yargıç Chadwick'e döndü. ''Bay Chadwick, ifadenizi suçu kabul ederek değiştirdiniz. Bu durumda Bay Brent'e saldırdığınızı kabul etmiş oluyorsunuz. Kendi tanıklarınızı çağırmak ister misiniz?'' ''Hayır Sayın Başkan. İsterseniz tanık çağırmaya ya da kendiniz ifade vermeye hakkınız var.'' ''Tanık çağırmak istemiyorum Sayın Başkan'' dedi Chadwick. ''Savunma sandalyesinden konuşmak istiyorum.'' ''Bu da sizin imtiyazınız ve hakkınız.'' Chadwick ayağa kalkıp cebinden katlanmış bir gazete küpürü çıkardı. ''Sayın Başkan, 6 hafta önce Bay Gaylord Brent çalıştığı gazete olan Sunday Courier'de bu yazıyı yayınladı. Başkanlık bir göz atarsa minnet duyarım.'' Mübaşir ayağa kalktı, küpürü alıp yargıca götürdü. Yargıç bu yazı dava ile ilgili mi diye sordu. Sizi temin ederim ki ilgili efendim, hem de çok ilgili. Pekala, yargıç küpürü aldı, hızla okudu. Bitirdiği zaman masaya bıraktı. Anlıyorum dedi. Chadwick o yazıda diye sözüne devam etti. Bay Gaylord Brent bana kötü, haksız ve zedeleyici hakaretler yöneltti. Yazının bir malın imalatıyla uğraşan bir şirketle ilgili olduğunu, sonradan bu şirketin likide edildiğini ve birçok alacaklısını zarara soktuğunu görmüşsünüzdür efendim. Ben de ne yazık ki o firmaya aldanan iş adamlarından biriydim. Başka birçok kimseler gibi onları sağlam ve güvenilir bir şirket sanmıştım. Sonuç olarak bir hata uğruna para kaybettim ama hata uğruna. Bu yazıda ise hiçbir sebep ve kanıt gösterilmeksizin bu olaydaki komploya karıştığım söyleniyor. Üstelik de bunu tembel, akılsız, değersiz, ödevini yapmak zahmetine bile girmeyen biri söylüyor. Duruşma salonunda şaşkın soluk sesleri duyuldu, sonra sessizlik oldu. Sessizlikten sonra basın masasında kalemler harekete geçti. Savcı ayağa kalktı. ''Bunlar gerçekten mahkumiyet kararı için gerekli mi Sayın Başkan?'' diye sordu. Chadwick Atıl, ''Sayın Başkan'ı temin ederim ki yalnızca olayın nedenini anlatmaya çalışıyorum. Başkanlık altında yatan nedenleri anladığı takdirde fiili daha hakkaniyete daha uygun şekilde değerlendirebilecektir.'' ''Buna inanıyorum.'' Yargıç bir süre Chadwick'i süzdü. ''Davalının haklı olduğu bir nokta var.'' dedi sonunda. ''Devam edin.'' Chadwick, teşekkür ederim efendim dedi. Şimdi eğer kendine araştırmacı muhabir diyen bu kişi kaleme aldığı pisliği yazmadan önce zahmet edip benimle bağlantı kursaydı, kendisine tüm dosyalarımı, hesaplarımı ve banka durumlarımı gösterir, benim de malı satın alan müşteriler kadar kandırılmış olduğumu her kuşkunun ötesinde kanıtlayabilirdim. Üstelik bu yüzden para kaybetmiş olduğumu da gösterebilirdim. Ama o benimle bağlantı kurmak zahmetine girmedi bile. Numaram rehberde olduğu halde, buradan anlıyoruz ki bu korkusuz muhabir bar dedikodularını dinlemeyi, verileri kontrol etmeye yeğliyor. Gaylord Brent oturduğu yerden öfke içinde kalktı. ''Buraya bak!'' diye bağırdı. Bir başır susun diye gürledi. O da ayağa kalkmıştı. ''Duruşma salonunda gürültü etmeyin.'' Yargıç ciddi bir sesle, ''Kızmanızın nedenini anlıyorum Bay Chadwick'' dedi. ''Ama bunların mahkumiyet kararıyla ne ilişkisi olduğunu hala anlayamıyorum.'' Chadwick mütevazi bir sesle, ''Sayın Başkan'' diye söze tekrar başladı. ''Ben yalnızca sizin adalet duygunuza sesleniyorum. Yasaya saygı duyan, barışsever yaşam süren bir vatandaş birdenbire kalkıp birine yumruk atarsa elbette ki kendi yapısına uymayan bu davranışın nedenlerini anlamak önem kazanır. Görevi hüküm vermek olan kimsenin varacağı kararın bu nedenlerden etkileneceğini başkanlığın dikkatine sunmak istiyorum.'' ''Pekala,'' dedi yargıç, ''nedenleri ve amaçlarınızı anlatın ama lütfen dilinizi kontrol edin.'' ''Baş üstüne Sayın Yargıç, bu yalanlar yığını ciddi gazetecilik çalışması kılığında kamuoyuna sunulduktan sonra işim çok kötü etkilendi. İş ilişkim olan kimselerden bazıları Bay Brent'in incelemelerinin bir viski şişesinin dibine intisar ettiğini bilmediklerinden bu hakaretlere inanmayı seçmişlerdi besbelli.'' Salonun arka tarafında Gaylord Brent kuduruyordu, yanında oturan genç polisi dürttü. ''Bu yanına kalamaz,'' diye fısıldadı. ''Şşşt!'' dedi polis. Brent ayağa kalktı. ''Sayın Başkan'' diye seslendi. ''Söylemek istediğim tek şey, mübaşir susun!'' diye gürledi. ''Yargıç, duruşma salonunda bir daha düzensizlik olursa bundan sorumlu olanların salondan çıkarılmasını isteyeceğim.'' dedi. ''Chadwick, görüyorsunuz ya efendim,'' diye devam etti. ''İşlerim de ters dönünce düşünmeye başladım. Saçma sapan haberlerle ortaya çıkan, yazdıklarının doğru olup olmadığını araştırmaya bile üşenen bir soytarının, yasal kurallar ve büyük gazet olanakları gibi engellerin arkasına saklanarak tanışmak zahmetine bile girmediği küçük bir vatandaşı mahvetmesine izin veren düzeni incelemeye çalıştım. Ömrü boyunca çok çalışmış, topluma dürüstlükle hizmet etmiş biri hangi kural, olanak ve engellerden yararlanarak mahva itilebiliyor diye merak ettim.'' ''Yargıç, hakaret durumunda başka açık yollar vardır,'' diyecek oldu. ''Evet, gerçekten de var efendim,'' dedi Chadwick. ''Ama bir hukuk adamı olarak siz de çok iyi bilirsiniz ki günümüzde büyük bir gazeteyle kapışmanın getirdiği mali yüke pek az insan dayanabilir. Sorumlu müdürle görüşüp durumu anlatmaya çalıştım. Yanımda veriler ve belgeler götürdüm. Muhabirinin yanıldığını ve bunu anlamak için çaba göstermediğini ona kanıtlamak istedim. Ama benimle görüşmeyi reddetti. Bunun üzerine Bay Gaylord'la şahsen görüşmeye gittim. Beni bürosuna almadılar. Ben de evine gittim.'' ''Borduna yumruk atmak için,'' dedi yargıç. ''Belki size en açık anlamıyla gerçekten iftira ve hakaret edilmiş olabilir. Ama bunun cevabı asla şiddete başvurmak değildir.'' ''Yo, elbette değildir efendim.'' Chadwick kendi de şaşırmış gibiydi. ''Ona vurmak üzere gitmemiştim zaten. Mantıklı biçimde konuşmaya gitmiştim. belgeleri incelemesini, yazdığının yanlış olduğunu anlamasını isteyecektim ondan. Ha, dedi yargıç ilgiyle. Sonunda amaç ortaya çıkmış oldu. Evine onunla konuşmak, durumu anlatmak, insafını istemek için gittiniz. Evet, o nedenle gittim efendim, dedi Chadwick. Tanık locasına geçmediği, yemin etmediği, davalı yerinden konuşmaklı olduğu için kendisine karşı tarafça soru sorulmayacağının o da farkındaydı. O halde neden mantıklı şekilde konuşmadınız onunla, diye sordu yargıç. Chadwick'in omuzları sarktı. Denedim, dedi. Ama o da bana gazete bürosu gibi kayıtsız muamele etti. Küçük adam olduğumu biliyordu. Koskoca kuryer ile kapışamayacağımın farkındaydı. Yargıç, sonra ne oldu, dedi. İtiraf edeyim ki içimde bir şeyin çatladığını hissettim. Bağışlanmayacak bir şey yaptım, burnuna vurdum. Ömrümde ilk kez olarak bir saniye için kontrolümü kaybettim. Bunu söyledikten sonra yerine oturdu. Yargıç oturduğu yerden salona doğru baktı. İçinden, sen kontrolünü kaybettiysen Concorde uçağı da oyuncak uçak öylesi, diye düşündü. Ama yıllar önce başka bir duruşma salonunda verdiği bir hükmün basın tarafından nasıl haksız yere sömürüldüğünü de hatırlamadan edemedi. Öfkesine hakim olmasını sağlayan şey sonradan haklılığının kanıtlanacağını bilmek olmuştu. Yüksek sesle konuştu. Bu çok ciddi bir dava. Mahkeme kendinizi mağdur hissettiğinizi, o sabah evden şiddet kullanma amacıyla çıkmamış olduğunuzu kabul ediyor. Ama yine de Bay Brent'e vurdunuz. Kendi kapısının eşiğinde vurdunuz. Toplum olarak vatandaşların canları istedikçe ülkenin başta gelen gazetecilerine vurmaya hakları olduğunu sanmalarına izin veremeyiz. 500 sterlin para cezası ve masraflar. Bill Chadwick çekini yazarken basın bölümü de boşalmakta, çıkan muhabirler koridordaki telefonlara, kapıdaki taksilere koşmaktaydılar. Chadwick binanın ön merdivenlerinden inerken birisinin koluna sarıldığını hissetti. Döndüğünde karşısında Gaylord Brent'in öfkeden solmuş, şoktan titreyen suratını buldu. ''Piç oğlu piç'' dedi gazeteci. ''Orada söylediklerin yanına kalmayacak.'' Kalacak, diye karşılık verdi Chadwick. Savunma sandalyesinden konuştuğum için kalacak. Salt imtiyaz denir buna. Ama ben senin söylediğin gibi biri değilim, dedi Brent. Bir insan hakkında böyle şeyler söyleyemezsin. Neden, diye sordu Chadwick. Sen söyledin ya. 21. ayrımın sonu. Sayfa 274.